Ayrım 37.
Leyla Hanım'ın ölümünden sonra üzüldüğünü ve özgürleştiğini yazdırmıştı şehzade. Her zaman sessiz, her zaman saygılı, her zaman söz dinler katip, 6 yıllık yazı hayatı boyunca hiç yapmadığı bir şey yaparak bu ölümü ve aşk konusunu birkaç kere daha açıp kurcalamayı denemişse de, şehzade konuya yalnız kendi istediği biçimde, kendi istediği zamanlarda geri dönmüştü. Söz gelimi ölümünden 16 ay kadar önce bir gece, şehzade eğer kendisi olmayı başaramazsa, kasırda 15 yıldır verdiği mücadelenin sonunda başarısızlığa uğrarsa eğer, İstanbul'un sokaklarının da artık kendisi olamayan talihsiz bir şehrin sokaklarına dönüşeceğini anlatırken ve başka şehirlerin alanlarını, parklarını, kaldırımlarını taklit eden bu alanlarda, parklarda, sokaklarda yürüyen talihsizlerin de hiçbir zaman kendileri olamayacaklarını anlatırken ve yıllarca kasrının bahçesinden dışarı bir kere olsun adım atmamasına rağmen, sevgili İstanbul'un sokaklarını nasıl bir tanıdığını, her kaldırımı, her sokak lambasını, her dükkanı sanki her gün onların önünden geçiyormuş gibi nasıl hayallerinde cap canlı yaşattığını anlatırken, bir gece yarısı her zamanki öfkeli sesini bırakıp kısık ve hüzünlü bir havayla, Leyla Hanım'ın her gün arabasıyla kasra geldiği günlerde vaktinin çoğunu at arabasının şehrin sokaklarında ilerleyişini hayal ederek geçirdiğini yazdırmıştı. Şehzade Osman Celaleddin Efendi, kendisi olmak için savaştığı bu günlerde günün yarısını biri al, öbürü kara, iki atlı arabanın kuru çeşmeden kasrımıza gelirken hangi sokaklardan geçtiğini, hangi yokuşlardan çıktığını hayal ederek geçirir, her zamanki yemeklerinden ve kavgalarından sonra da gözü yaşlı Leyla Hanım'ı paşa babasının konağına geri götüren arabanın, çoğu zaman aynı yollardan ve yokuşlardan geçerek yaptığı dönüş yolculuğunu da günün öbür yarısında hayal ederdi diye yazmıştı katip, her zamanki dikkatli ve titiz el yazısıyla. Bir başka seferinde ölümünden yalnızca 100 gün önce içinde o günlerde yeniden duymaya başladığı başkalarının seslerini, başkalarının hikayelerini bastırabilmek için bütün hayatı boyunca farkında olarak ya da olmadan içinde ikinci bir ruhu taşır gibi taşıdığı kişilikleri tek tek öyküyle sayarken şehzade her akşam başka bir kıyafete bürünmek zorunda kalan mutsuz bir padişahın elbise giyer gibi büründüğü bu kişiliklerden en çok saçları leylak kokan kadına aşık olan kişiliği sevdiğini yazdırmıştı sessizce. Şehzadenin kendisine yazdırdığı her satırı, her cümleyi sonradan yeniden ve yeniden titizlikle okuduğu için ve 6 yıl boyunca yavaş yavaş şehzadenin bütün hafızasını ve bütün geçmişini bütün ayrıntılarıyla bildiği, sahiplendiği ve edindiği için katip, başı leylak kokan kadının Leyla Hanım olduğunu, çünkü şehzadenin bir başka seferinde başı leylak kokulu bir kadın yüzünden kendisi olamayan ve hiçbir zaman kendi suçluluğunu anlayamayacağı bir kazadan ya da yanlışlıktan sonra kadın ölünce de bu sefer leylak kokusunu hiç unutamadığı için kendisi olamayan bir aşığın hikayesini yazdırdığını hatırlamıştı. Katiple şehzadenin birlikte son ayları, şehzadenin hastalık öncesi bir coşkuyla dediği gibi yoğun bir çalışma, yoğun bir umut ve yoğun bir inançla geçmişti. Şehzadenin bütün gün yazdırdığı, yazdırdıkça ve kendi hikayelerini anlattıkça kendisini kendisi yapan o sesi içinde daha da güçle duyduğu günlerdi bunlar. Gece geç saatlere kadar çalışırlar, ne kadar geç olursa olsun katip bahçede bağlı duran arabasına binerek evine döner, sabah erkenden geri gelip maun masasında yerini alırdı. Kendileri olamadıkları için yıkılıp giden krallıkların, başka kavimleri taklit ettikleri için yok olan kavimlerin, kendi hayatlarını yaşayamadıkları için uzak ve bilinmeyen diyarlarda unutulan halkların hikayelerini anlatırdı şehzade. İllyriyalılar güçlü kişiliğiyle yalnızca kendileri olmayı kendilerine öğretecek bir kralı 200 yıl bulamadıkları için tarih sahnesinden çekilmişlerdi. Babil'in çöküşü sanıldığı gibi Kral Nemrut'un Tanrı'ya meydan okuması yüzünden değil, kule yaptırmaya bütün gücünü verirken kendisini kendisi yapacak kaynakları kurutmasındandı. Göçebe Lapitya kavmi yerleşik bir düzene geçip tam bir devlet kurmak üzereyken ticaret yaptığı Aytipalilerin büyüsüne kapılarak kendini bütünüyle taklide vermiş ve yok olmuştu. Sasanilerin yıkılışı Bizanslıların, Arapların ve Yahudilerin büyüsüne kapılan son üç hükümdar Kavaz, Ardaşir ve Yazdıgird'in, Tebari'nin de tarihinde yazdığı gibi bütün ömürleri boyunca tek bir gün kendileri olamamaları yüzündendi. Başkenti Sardes'te Susa etkisiyle yapılan ilk tapınaktan yalnızca 50 yıl sonra koca Lidya yıkılmış ve tarihin tiyatrosundan çekilip gitmişti. Büyük bir Asya İmparatorluğu kurmak üzereyken bütün halkı salgın bir hastalığa yakalanmış gibi Sarmatyalıların kıyafetlerini giymeye, takılarını takmaya, şiirlerini söylemeye başlayınca yalnız hatıralarını kaybettikleri için değil, kendilerini kendileri yapan esrarı da unuttukları için Seberler bugün tarihçilerin bile hatırlayamadığı bir soydu. Medesliler, Pafkiyonyalılar, Keltiler diye yazdırırdı şehzade ve katip kendileri olamadıkları için yıkılıp gittiler diye eklerdi efendisinden önce. Skitinyalılar, Kalmuklar, Misyalılar derdi şehzade ve kendileri olamadıkları için yıkılıp gittiler diye eklerdi katip. Gece geç vakit kanter içinde çalışmalarını ve ölüm ve yıkılış hikayelerini bitirdiklerinde dışarıda yaz gecesinin sessizliği içinde bir cırcır böceğinin kararlı sesini duyarlardı. Şehzade bahçedeki nilüferli ve kurbağalı havuza kızıl kestane yapraklarının döküldüğü rüzgarlı bir sonbahar günü üşütüp yatağa düştüğünde bunu ikisi de fazla önemsememişti. O sıralarda şehzade eğer bir gün kendisi olamazsa, eğer bir gün kendisi olabilmenin gücüyle Osmanlı tahtına oturamazsa, İstanbul'un soysuzlaşacak sokaklarında yaşayacak şaşkınların başından geçecekleri hikaye ediyor, kendi hayatlarına başkalarının gözleriyle bakacaklarını, kendi hikayeleri yerine başkalarının masallarını dinleyeceklerini, kendi yüzleri yerine başkalarının yüzleriyle büyüleneceklerini anlatıyordu. Bahçedeki ağaçlardan toplanmış ıhlamurları kaynatarak içtiler ve gece geç saate kadar çalıştılar. Ertesi gün katip divanda ateşler içinde uzanan efendisinin üzerine örtmek için yukarı kata bir yorgan daha almaya çıktığında, yıllar boyunca bütün masaları, sandalyeleri parçalanmış, bütün kapıları sökülmüş, bütün eşyaları yok edilmiş kasrın boş, bomboş olduğunu tuhaf bir büyülenmeyle fark etti. Kasrın boş odalarında, duvarlarında, merdivenlerde rüyalardan çıkma bir beyazlık vardı. Boş bir odada şehzadenin çocukluğundan kalma, yıllardır hiç çalınmamış, bütünüyle unutulduğu için atılmamış ve İstanbul'da başka bir eşi bulunmayan Steinway beyaz bir piyano vardı. Bütün anıların solduğunu, belleğin donduğunu ve bütün seslerin, kokuların, eşyaların çekilerek zamanın durduğuna insanı hissettiren beyazlığı, kasrın pencerelerinden içeri başka bir gezegene dökülür gibi dökülen bembeyaz ışık da gördü katip. Kucağında beyaz ve kokusuz bir yorgan, merdivenlerden inerken şehzadenin üzerinde uzandığı divanın, yıllardır üzerinde çalıştığı kendi maun masasının, beyaz kağıtlarının, pencerelerin, küçük çocukların oynadığı oyuncak evlerdeki gibi kırılgan, narin ve gerçek dışı olduğunu hissetti. Yorganı üzerine örterken iki gündür tıraşı olmayan efendisinin sakallarının beyazladığını gördü. Başucunda yarım bardak suyla beyaz haplar vardı. Dün gece rüyamda uzak bir ülkedeki gür ve karanlık ormanın içinde beni bekleyen annemi gördüm diye yazdırdı şehzade uzandığı divanda. İri ve kızıl bir sürahiden su dökülüyordu ama boza gibi ağır ağır diye yazdırdı şehzade. O zaman bütün hayatım boyunca kendim olmakta ısrar ettiğim için dayandığımı anlıyordum diye yazdırdı şehzade. Şehzade Osman Celaleddin Efendi bütün hayatını kendi sesini ve hikayelerini duyabilmek için içindeki sessizliği beklemekle geçirmiştir diye yazdı katip. Sessizliği beklemek için diye tekrarlardı şehzade. İstanbul'da saatler durmasın diye yazdırdı şehzade. Rüyamda gördüğüm saatlere baktığımda dedi şehzade, hep başkalarının hikayelerini anlattığını sanıyordu diye devam etti katip. Bir sessizlik oldu. Yalnızca kendileri olabildikleri için ıssız çöllerdeki taşları, insan ayağı değmemiş dağların arasındaki kayalıkları, hiç kimsenin görmediği vadilerdeki ağaçları kıskanıyorum diye güç ve istekle yazdırdı şehzade. Rüyamda hatıralarımın bahçesinde gezinirken diye başladı bir an. Hiçbir şey diye ekledi sonra. Hiçbir şey diye dikkatle yazdı katip. Uzun, çok uzun bir sessizlik oldu. Daha sonra katip masasından kalktı, şehzadenin uzandığı divana yaklaştı. Dikkatle efendisine bakıp masasına sessizce geri döndü. Şehzade Osman Celaleddin Efendi bu cümlesini yazdırdıktan sonra 7 Şaban 1321 Perşembe günü saat sabah 3'ü çeyrek geçe Teşvikiye sırtlarındaki av kasrında vefat etmiştir diye yazdı sonra. Aynı el yazısıyla katip 20 yıl sonra ise şöyle yazdı. Şehzade Osman Celaleddin Efendi'nin ömrünün yetmediği tahta 7 yıl sonra küçüklüğünde ensesine şaplak vurduğu ağabeyi Mehmet Reşat Efendi geçmiş ve onun zamanında büyük harbe giren Osmanlı Devleti yıkılmıştır. Defteri Celal Salik'e katibin bir akrabası getirmiş, bu yazı köşe yazarımızın ölümünden sonra kağıtları arasında bulunmuştur. 17. Bölüm. Ama bunları yazan ben. Siz okuyanlar, hala yaşayanlar arasındasınız ama bunları yazan ben, çoktan yolumu almış olacağım, gölgeler ülkesinin içlerinde. E.A. Po. Evet. Evet, ben benim diye düşündü Galip, şehzadenin hikayesini bitirdiğinde. Evet, benim ben. Hikayeyi anlattığı için kendisi olabildiğinden o kadar emindi ve en sonunda kendi olabilmekten de o kadar hoşnuttu ki, bir an önce Şehri Kalp apartmanına gidip Celal'in masasına oturup yeni köşe yazılarını yazmak istiyordu. Otelden çıkıp bindiği takside şoför bir hikaye anlatmaya başladı. İnsanın ancak hikayeyi anlatarak kendisi olabileceğini anladığı için Galip şoförün anlattıklarını hoşgörüyle dinliyordu. 100 yıl önce sıcak bir yaz günü Haydarpaşa istasyonunu yapan Alman ve Türk mühendisler hesaplarını serdikleri masalarının başında çalışırlarken az ötede avlanan bir dalgıç denizin dibinde bir para bulmuş. Paranın üzerine bir kadın yüzü nakşedilmişmiş. Tuhaf bir yüzmüş bu, büyüleyici bir yüz. Dalgıç yüzün çözemediği esrarını belki harflerden çıkarırlar diye bulduğu şeyi kara şemsiyeler altında çalışan Türk mühendislerden birine göstermiş. Genç mühendis Bizans parasının üzerindeki yazıdan değil ama Bizans imparatoricesinin yüzündeki büyüleyici anlatımdan öyle bir etkilenmiş ki dalgıcı da şaşırtan bir hayrete hatta bir korkuya kapılmış. İmparatoriçenin yüzünde yalnızca mühendisin kağıtlarına yazdığı Arap ve Latin harfleriyle ilişkili bir şey değil, aynı zamanda yıllardır evlenmeyi kurduğu kendi amca kızının sevgili yüzünü hatırlatan bir yan da varmış çünkü. Bu kız tam bu ara bir başkasıyla da evlendirilmek üzereymiş. Evet, teşvikiye karakolu tarafında yol kapalı dedi şoför, Galip'in sorusu üzerine. Gene birisini vurmuşlar. Galip taksiden inip Emlak Caddesi'ni Teşvikiye Caddesi'ne bağlayan dar ve kısa sokağa girdi. Sokağın caddeyle birleştiği yerde park etmiş polis araçlarının yanıp sönen mavi ışıkları soluk ve acıklı bir neon rengiyle ıslak asfaltta yansıyordu. Alaaddin'in ışıkları hala yanan dükkanının önündeki küçük meydanda Galip'in ömrü boyunca hiç tanık olmadığı ve ancak rüyalarında yadırgamayacağı sihirli bir sessizlik vardı. Trafik kesilmişti, ağaçlar kıpırdamıyordu, hiç rüzgar yoktu. Küçük alanda yapay renkler ve seslerle kurulu bir tiyatro sahnesinin havası vardı. Vitrindeki simger dikiş makineleri arasındaki mankenler polislerin ve görevlilerin arasına girecek gibiydiler. Evet, ben de benim demek geldi Galip'in içinden. Meraklılar ve polisler arasında bir fotoğrafçının flaşı gümüş mavisiyle parlayınca rüyalardan çıkma bir anıyı hatırlar gibi kaybettiği 20 yıllık bir anahtarı bulur gibi görmek istemediği bir yüzü tanır gibi Galip fark etti. Zinger makineleri sergilenen vitrinin 2 adım ötesinde kaldırımda beyaz bir leke yatıyordu. Tek bir kişi, Celal. Üzeri gazetelerle örtülmüştü. Rüya nerede? Galip yaklaştı. Bütün gövdeyi basılı kağıttan bir yorgan gibi saran gazetelerin açıkta bıraktığı baş, çamurlu kirli kaldırıma bir yastığa yaslanır gibi yaslanmıştı. Gözleri açıktı. Ama bir düş görüyormuş gibi dalgın, kendi düşüncelerinde kaybolmuş gibi yorgun bir ifade vardı yüzde. Yıldızları seyrediyormuş gibi huzurlu da. Hem dinleniyorum hem hatırlıyorum der gibi. Rüya neredeydi? Bir oyun duygusuna kapıldı Galip, bir şaka duygusuna, bir pişmanlık duygusuna. Kanizi yok. Cesedin Celal'in cesedi olduğunu daha görmeden nasıl anlamıştı? Biliyor musunuz demek istedi, ben her şeyi bildiğimi bilmiyormuşum. Bir kuyu vardı aklında, aklımda, aklımızda, bir düğme, mor bir düğme. Dolabın arkasından çıkan paralar, gazoz kapakları, düğmeler. Yıldızları seyrediyoruz, dalların arasındaki yıldızları. Yorganımı iyi örtün de üşümeyeyim havasındaydı ceset. Yorganını iyi örtün de üşümesin. Galip üşüdü, ben benim. Ortalarından ikiye açılarak serilmiş gazete sayfalarının Milliyet ve Tercüman'dan olduğunu anladı. 7 renkli mazot lekeleri. Celal'in yazısı var mı diye baktıkları gazete parçaları. Üşüme, soğuktur. Kapısı açık bir polis minibüsündeki bir telsizden madeni bir sesin başkomiseri aradığını işitti. Efendim, rüya nerede? Nerede? Nerede? Köşedeki trafik lambalarının boşu boşuna yanıp sönen ışıkları. Yeşil, kırmızı. Daha sonra bir daha yeşil, kırmızı. Pastaneci madamın vitrininde de yeşil, kırmızı. Hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum diyordu Celal. Alaaddin'in dükkanının kepenkleri inmişti ama iç ışıkları açıktı. Bu bir ipucu olabilir mi? Komiser Bey demek istedi Galip. İlk Türk polisiye romanını yazıyorum. Bakınız bu da ilk ipucu. Işıklar açık kalmış. Yerde sigara izmaritleri. Kağıt parçaları, çöpler. Galip genç bir polisi gözüne kestirdi, yaklaşıp sormaya başladı. Olay 9:30'la 10 arasında olmuştu. Katilin kim olduğu bilinmiyordu. Adamcağız hemen vurulup düşmüştü. Evet, ünlü bir gazeteciydi. Hayır, yanında kimse yoktu. Ölünün neden burada tutulduğunu bu polis de bilmiyordu. Hayır, sigara içmiyordu. Evet, polislik zor meslekti. Hayır, vurulan adamın yanında başka kimse yoktu. Memur emindi bundan. Beyefendi, bunu niye soruyorsunuz? Beyefendi ne iş yapıyordu? Beyefendi gece bu saatte burada ne arıyordu? Beyefendi kimliğini gösterebilir miydi? Kimliği incelenirken Galip, altında Celal'in cesedi yatan gazeteden yorgana baktı. Mankenli vitrinin neon lambalarının gazetelerin üzerine hafif pembe bir ışıkla vurduğu uzaktan daha iyi fark ediliyordu. düşündü. Memur bey, rahmetli bu tür küçük ayrıntılara dikkat ederdi. Fotoğraftaki de benim. Benim yüzümdeki yüzde. Al bakalım. Rica ederim. Ben gideyim. Karım evde beni bekliyor da. Her şeyi tereyağından kıl çeker gibi hallettim galiba. Şehri Kalp apartmanının önünde hiç durmadan ve Nişantaşı meydanından da koşar adım geçtikten sonra evinin sokağına girmişti ki yıllardır ilk defa bir sokak köpeği, çamur renkli soysuz bir hayvan saldıracakmış gibi havlayarak Galip'e hırladı. Neyin işareti? Kaldırım değiştirdi. Salonun ışıkları yanıyor muydu? Nasıl dikkat etmemişti buna? Asansörde düşünüyordu. Evde kimse yoktu. Rüyanın eve bir an gelip gittiğine ilişkin bir iz de yoktu hiçbir yerde. Dokunduğu eşyalar, kapı kulpları, şuraya buraya atılı verilmiş makaslar, kaşıklar, bir zamanlar Rüya'nın sigarasını bastırdığı küllükler, bir zamanlar birlikte oturup yemek yedikleri yemek masası, bir zamanlar karşılıklı oturdukları boş ve acıklı koltuklar. Evdeki her şey dayanılmayacak kadar üzücü, dayanılmayacak kadar hüzünlüydü. Koşar adım kendisini dışarı attı. Sokaklarda uzun uzun yürüdü. Nişantaşı'nı Şişli'ye bağlayan ve çocukluklarında site sinemasına giderken Rüya ile birlikte hızlı hızlı heyecanla yürüdükleri kaldırımlarda çöp tenekelerini karıştıran köpeklerden başka hiçbir hareket yoktu. Bu köpekler üzerine kaç yazı yazmıştın? Ben kaç yazı yazacağım? Uzun bir yürüyüşten sonra caminin arka sokağından dolanarak Teşvikiye meydanından döndü ve beklediği gibi adımları kendisini 45 dakika önce Celal'in cesedinin yattığı köşeye doğru götürdü. Ama köşede kimsecikler yoktu. Cesetle birlikte polis arabaları, gazeteciler, kalabalık hepsi çekip gitmişlerdi. Galip dikiş makineleri sergilenen vitrinin önünde mankenlerin arasından dışarı vuran neon lambasının ışığında Celal'in cesedinin uzandığı kaldırımda da hiçbir iz göremedi. Ölüyü örten gazeteler titizlikle toplanmış olmalıydı. Karakolun önünde bir polis her zamanki gece nöbetini tutuyordu. Şehri Kalp apartmanına girdiğinde hiç alışık olmadığı bir yorgunluk hissetti. Geçmişi kararlılıkla taklit eden Celal'in dairesi, Galip'e yıllar süren serüvenlerden ve savaşlardan sonra bir askerin döndüğü evi kadar göz yaşartıcı, şaşırtıcı ve tanıdık gözüktü. Ne kadar da uzak kalmıştı bu geçmişten. Oysa buradan çıkalı 6 saat bile olmamıştı. Geçmiş zaman uyku kadar çekiciydi. Suçsuz bir çocuk gibi, suçlu bir çocuk gibi lambaların aydınlattığı köşe yazılarını, fotoğrafları, esrarı, rüyayı, aradığın şeyleri rüyalarında göreceğini düşünerek, rüyalarında suç işlemeyeceğini, suç işleyeceğini düşünerek Celal'in yatağına yatıp uyudu. Uyandığında şöyle düşündü. Cumartesi sabahı, oysa cumartesi öylesiydi. Yazıhaneye mahkemeye gidilmeyecek bir gün. Ayaklarına terliklerini geçirmeden yürüyüp kapının altından atılan milliyeti aldı. Celal Salik öldürüldü. Haberi manşet üstünden vermişlerdi. Cesedin üzerine gazeteler örtülmeden önce çekilmiş bir fotoğrafını yayımlamışlardı. Bütün sayfayı olaya ayırmışlardı. Başbakandan öteki ilgililer ve ünlülerden hemen demeçler almışlardı. Galip'in eve dön şifreli yazısını son yazısı diyerek bir çerçeve içine koymuşlardı. Celal'in son zamanlarda çekilmiş hoş bir fotoğrafını basmışlardı. Ünlülere göre kurşunlar demokrasiye, düşünce özgürlüğüne, barışa ve bunun gibi her fırsatta hatırlanan birçok iyi şeye sıkılmıştı. Katili yakalamak için önlemler alınmıştı. Kağıt ve gazete kesikleriyle kaynaşan masaya oturmuş sigara içiyordu. Uzun süre pijamalarla masada oturup sigara içti. Kapının zili çaldığında bir saattir hep aynı sigarayı içtiği duygusuna kapıldı. Kameranınmış. Elinde anahtar, ansızın açılan kapıda gördüğü Galip'e bir hortlağa bakar gibi baktı önce. Son içeri girip telefonun yanındaki koltuğa kendini zorlukla atıp ağlamaya başladı. Herkes Galip de öldü sanmış. Herkes onları günlerdir merak ediyormuş. Sabah gazetelerde haberi okur okumaz hali halılara gitmek için koşa koşa evden çıkmış. Alaaddin'in dükkanının önünden geçerken içeride bir kalabalık görmüş. O zaman anlamış sabah dükkanda Rüya Hanım'ın ölüsünün bulunduğunu. Alaaddin sabah dükkanını açınca Rüya'nın bebekler arasında uyuyan cesediyle karşılaşmışmış. Okuyucu. Ey okuyucu, baştan beri anlatıcıyla kahramanları, köşe yazılarıyla olayların anlatıldığı sayfaları pek de başarılı olamadan da olsa, titizlikle birbirinden ayırmaya çalıştığım kitabımın bu noktasında, yani senin de belki fark ettiğin onca iyi niyetli çabadan sonra, izin ver de şu satırları dizgiciye yollamadan önce bir kere olsun araya gireyim. Hani kimi kitaplarda sayfalar vardır, yazarın hüneri yüzünden değil de sanki kendiliğinden kurulmuş hikayenin, sanki kendiliğinden akışı yüzünden içimize öyle bir işlerler ki bir türlü unutamayız onları. O sayfalar aklımızda, kalbimizde, ne derseniz deyin işte, meslek erbabı yazarın kalemiyle harikalar yarattığı sayfalar olarak değil, kendi hayatımızdaki kimi cennet saatleri gibi, kimi cehennem saatleri gibi, her ikisi gibi ve daha çok her ikisi dışında, yıllarca hatırlayacağımız dokunaklı, içler acısı ve göz yaşartıcı bir anı gibi içimizde kalır. İşte sonradan görme bir köşe yazarı değil de meslek erbabı, hüner sahibi bir yazar olsaydım, şimdi Rüya ile Galip adlı eserimin akıllı ve duyarlı okuyucularıma yıllarca eşlik edecek o sayfalarından birinde olduğumuzu güvenle düşünürdüm. Ama yeteneklerim ve yazdıklarım konusunda gerçekçi olduğum için bu güven yok bende.